kadar doğru söylüyor. Ha entumule, işte siz böylesiniz. Tuhibbunehum, onları seversiniz. Ve la yuhibbunekum, onlar sizi sevmezler. Ilımlı laiklik mi gerekmektedir? Ilımlı İslam projesinin başarılabilmesi için ılımlı laiklik projesi mi lazımdır? Dolayısıyla Papa laikliğin ılımlı hale getirilmesini sağlamak için kollarını sıvar. Amerikan yaptığı zulümleri gizli olarak desteklemişti. Güya bir din adamıydı. Hiçbir gün Amerika'nın yaptığının zulüm olduğunu dahi söylemedi.
أشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde özellikle Hristiyanlara cevaplar vermiş ve onları İslam'a davet etmiştir. Bakara suresi özellikle Yahudileri İslam'a davet ederken Ali İmran suresi de özellikle Hristiyanlara İslam'a davettir. Ve Hristiyanların sapmış olduğu noktaları ortaya koymak, onları saptıran, dal durumuna getiren esas sebebi ortaya koymak ve bu şekilde onların hakikatleri anlamasını sağlamak için Allah Azze ve Celle sureye başlarken Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Tanrı olamayacağını, ilah olamayacağını işaret ederek Allahu la ilahe illahu, o Allah ki ondan başka ilah yoktur. El hayyul kayyum, o Allah el haydır vel kayyumdur. Yani sizin Hazreti İsa hakkındaki kanaatleriniz böyle değildir. Siz de esas itibariyle Hazreti İsa Aleyhisselam'ın El-Hayy olmadığını vel-Kayyum olmadığını biliyoruz ve itiraf ediyorsunuz. Hayatının kendinden olmadığını, başka bir zat tarafından yaratıldığını, Allah Azze ve Celle tarafından yaratıldığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir kadının rahminden meydana geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Kainatın idarecisinin o olmadığını, Allah olduğunu siz de itiraf ediyorsunuz. O halde ilah olacak olan El-Hayy vel-Kayyum olması gerektiğine göre hayatı bizatihi kendisinden olmalı, başkasından değil ve bütün hayat ondan fışkırmalı, başka birinden değil ve bütün kainatın da kayyumu olmalı, bütün kainat onun emrine itaat etmeli, başkasının değil. Böyle olmayan ilah olamaz. El-Hayy vel-Kayyum olmayanın ilah olamayacağını Allah Azze ve Celle bu şekilde ifade etmiş ve Hristiyanlara akıllarının başlarına gelmesi için bir mesaj vermişti. Sizin inandığınız İncil'lerde de Allah Azze ve Celle'nin kainatın yaratıcısı ve kainatın idare edicisi olduğu bildirildiğine göre neye dayanarak Hazreti İsa'nın ilah olduğunu söylüyorsunuz? Bu şekilde Allah Azze ve Celle sureye başlamış, El-Hayy vel-Kayyum olduğunu ifade etmiş, kendisinden başka hayyin ve kendisinden başka kayyumun olmadığını ilan etmiş, kendisinden başka bir ilahın olmadığını ilan etmiş. Bu şekilde Hristiyanların bu meseleyi tekrar düşünmelerini sağlamaya çalışmıştır. Ve daha sonra da kitabı sana indiren Allah tenzil ile peyderpeyi kısım kısım indirmiş, kendinden evvelki kitapları tasdik edici olarak, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirilmiş olan bu kitap, ey Resulüm sana Rabbinden indirilmedir. Kendinden evvelkileri tasdik edici olmasının manasını geçen sohbetlerimde anlatmıştım. Kur'an'ın önceki kitapları tasdik etmesi, onların orijinallerini tasdik etmesi manasındadır. Kur'an Tevrat'ı tasdik eder ama Tevrat'ın Allah kelamı olduğunu, Tevrat'ın orijinalinin Allah kelamı olduğunu tasdik eder. Şimdiki Tevrat'ı değil. Kur'an İncil'i tasdik eder ama İncil'in orijinalini tasdik eder ve İncil'in içerisindeki bazı doğrular var ise Allah Azze ve Celle tarafından gönderildiği şekilde muhafaza edilmiş olan bir kısım doğru yerler kaldıysa onları tasdik eder. Tamamını değil. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin tasdik edici olarak, musaddık olarak, geçmiş kitapları musaddık olarak indirmiş olduğu bu kitap, şu andaki Tevrat'ın içindeki bütün bilgileri tasdik ediyor olamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da apaçık bir şekilde onların kitaplarını bozduklarını, kendi elleriyle yazdıklarını, sonra Allah katındandır dediklerini ifade etmektedir. يَكْتُبُونَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Kendi elleriyle yazıyorlar, sonra da Allah katındandır diyorlar. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمِ اَمَّ وَادَعِهِ Kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar, kitaplarını bozuyorlar. Sadece tefsirlerini değil, kitabın orijinalini de bozuyorlar. Sonra Allah katındandır diyorlar. Ben bu meselede Süleyman Ateş'in içine düşmüş olduğu ciddi hatayı anlatmıştım. Allah Azze ve Celle'nin tasdik ettiği kitabın şimdiki Tevrat olduğunu söyleyecek kadar ileri giden, şimdiki Tevrat'ın ve şimdiki İncil'in içerisindeki bütün bilgilerin Kelamullah olduğunu söylemek için insanın aklını kaçırmış olması icap eder. Hiç ilim sahibi olmayan bir insan dahi Tevrat'a şöyle bir baktığı zaman bu Tevrat'ın şimdiki haliyle Allah kelamı olduğunun, olmasının mümkün olmadığını hemen anlayıverir. İncil'lere şöyle bir bakıveren insan, İncil'lerde Hazreti İsa'nın hayatının anlatıldığını görür, İsa'nın konuşmalarını görür, başka insanların konuşmalarını görür ve bunların içerisindeki hem tarihi malumatlardaki hatalar, hem ilmi hatalar, hem de sonuç itibariyle İsa'nın hayatından başka bir şey olmadığından ötürü bunun kelamullah olamayacağını hemen anlayıverir. Fakat sanki şimdiki İncil'ler ve Tevrat hiç değiştirilmeden Allah'tan geldiği gibi muhafaza edilmiş manasında şimdiki Tevrat'a ve şimdiki İncil'e eğer onlar uyacak olurlarsa yine cennete girebilirler diyecek kadar ve Kur'an onlara gelmiş olan kitabı tasdik ediyor, iptal etmiyor, nesh etmiyor diyecek kadar ileriye gitmiştir. Allah Azze ve Celle kalbinde eğrilik olanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Kalbinde eğrilik olan insanlar Kur'an'ı bu şekilde yorumlayacaklardır. Açık ayetler varken, muhkem ayetler varken biraz sonra temas edeceğim gibi surenin başında ilk sayfasında Allah Azze ve Celle bu meseleden bahsediyor. Kur'an'ın bir kısmının muhkem olduğundan, bir kısmının müteşabih olduğundan. İşte o kalbinde eğrilik olanlar muhkemleri bırakırlar, müteşabihlere uyarlar. Allah Azze ve Celle kitabında birçok yerde Yahudilerin kitaplarını değiştirdiklerini, Hristiyanların ise saptıklarını ve kitaplarını değiştirdiklerini ve ellerinde orijinal İncil'in ve Tevrat'ın olmadığını defalarca
ifade etmiş olduğu halde ve Allah Resulü bütün insanların kendisine tabi olması gerektiğini ifade etmiş olduğu halde bütün insanlara gönderilmiş olduğunu, yalnız Araplara değil, siyahından beyazına, kırmızısına bütün insanlara gönderildiğini alenen ifade etmiş olduğu halde, gerek Kur'an'ın muhkem ayetlerine, gerekse Allah Resulü'nün muhkem hadislerine bakmadan, getirin kitabınızı okuyun gibi ayetlere bakmak suretiyle manayı saptırmaya çalışan bu adamlara Allah ıslah etsin mi demek lazım, ne demek lazım, siz karar verin. Kur'an bir ayette ey ehli kitap, ey Yahudiler, getirin Allah'ın size vermiş olduğu Tevrat'ı okuyun bakalım der. Getirin yanınızda olan kitabı okuyun bakalım. Bu ayete dayanmak suretiyle Allah Azze ve Celle'nin şimdiki Tevrat'ın tamamını tasdik ettiğini söyleyecek kadar ileri giden ve bu ayete dayanmak suretiyle madem ki Allah getirin okuyun diyor, demek ki onların ellerindeki Tevrat'ı Allah kabul ediyor, yoksa niye getirin okuyun desin şeklinde açıklamalar yapan, ümmeti Muhammed'in icmana muhalefet eden bu görüşlerden Allah insanları muhafaza eylesin. Çünkü Allah Azze ve Celle açıkça kitabında böyle olanların cehennemlik olduklarını, Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin cehennemlik olduklarını, kendi kitaplarını bozmuş olduklarını açıkça ifade ettiği halde hala böyle görüşler ortaya atılabilmekte ve muhkem olduğu halde onlar da müteşabihleştirilip kendi kafalarına göre manalar yüklenmektedir. Kendi kafalarına göre manalar yüklemek suretiyle istedikleri manalar çıkarmaya çalışmaktadırlar. Getirin istediğinizi, getirin siz Tevrat'a inanıyorsunuz öyle mi? Sizin söylediğiniz bazı şeyler Tevrat'a bile uymuyor demek istiyordu Allah Azze ve Celle. Sizin iddia ettiğiniz şeylerin bir kısmı Tevrat'a bile uygun değil. İncil'e bile uygun değil. Siz kendiniz uyduruyorsunuz. Ellerinizle yazmış olduğunuz Tevrat'a bile uymuyorsunuz. Kendi yazdığınız Tevrat'a ve İncil'e bile uymuyor. Kafanıza göre işinize geldiği gibi ona yorumlar getiriyorsunuz. Ve işinize geldiği gibi tekrar ve tekrar defalarca değiştiriyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin getirin Tevrat'ı okuyun demesinin manası buydu. Bazı hükümler Tevrat'ta aynen kalmış olabilir. Biz onları bilemeyiz. Allah Resulü o yüzden buyuruyordu ki, ehli kitaptan bir şey geldiği zaman size kabul de etmeyin, reddetmeyin. Kur'an'ı açıkça muhalefet etmiyorsa, İslam'a aykırı değilse kabul de etmeyin, reddetmeyin. Ama İslam'a aykırıysa elbette ki reddedeceksiniz. İslam'a uygun olduğu zaman bile Allah'tandır demeyin. Çünkü bir şey doğru olabilir ama o Allah'tan gelmiş olmayabilir. O cümleler Allah'ın cümleleri değildir ama o cümleler Allah'ın dinine uygun olabilir. Ondan dolayıdır ki hiç kimse onlardan gelen rivayetleri aynen kabul edemez. Ve o kitaplara Allah'ın kelamı gözüyle bakamaz. Tevrat'ın içindeki bilgilerin bir kısmı İslam'a uygun olabilir. İncil'lerdeki bilgilerin bir kısmı İslam'a uygun olabilir. Ama bu onlara uymanın bu zamanda peygamberimizden sonra onlara uymanın caiz olduğunu göstermez. Hem bu kitaplar kendi zamanları için gönderilmiş ve kendi zamanlarında da yazılmamış ve ezberlenmemiş ve mütevatir olarak da nakledilmemiş kitaplar olduğu halde bir cümleye Allah'ın cümlesi, Allah'ın kelamı diyebilmek içinse onun mütevatir olarak nakledilmesi gerektiği halde büyük bir çoğunluk tarafından büyük bir çoğunluğa, yalan üzerinde ittifak etmeleri mümkün olmayan bir kalabalık tarafından başka bir kalabalığa mütevatir bir şekilde nakledilmesi gerektiği halde Tevrat'ın ve İncil'lerin ise böyle olmadığı malum iken hala onları Allah'ın kelamı gibi görmeye kalkışmak ne büyük bir cürettir. Şimdiki Tevrat'ın ve şimdiki İncil'in mütevatire nakledilmediği çok iyi bilinmektedir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın konuştuğu lisan ile gelmemiş, Hazreti İsa'nın konuştuğu lisan ile elde bir İncil mevcut değil ve Hazreti Musa Aleyhisselam tarafından yazılmış olan Tevrat ellerinde mevcut değil iken hala onların kitaplarını Allah'ın kitabı gibi görmek manasında o kitapları getirin okuyun diyor Kur'an demek ne kadar büyük bir cürettir. O kitaplar Allah'ın kitabı şu haliyle Allah'ın kitabı olamaz, hiçbir şekilde mütevatir olarak da nakledilmemişlerdir. Allah Resulü'nün sözleri bile, sahih olarak bize ulaştırılmış olan hadisler dahi kelamullah olarak görülemez. Çünkü mütevatir olarak Allah'ın Allah namına gelmemiş. Hadis sahih olsa dahi, hatta mütevatir olsa dahi kelamullah sayılamaz. O yüzden ulema Allah'tan gelen, manası Allah'tan gelen ama lafzı peygamberimize ait olan, manası Allah'tan olsa bile lafız peygambere ait olunca ona ayet dememiş ve kutsi hadis demiştir. Bu şekilde ayetleri apayrı bir yerde tutmuşlar. Hiçbir şekilde kutsi hadislerle karıştırmamışlar. Ulema bu kadar hassas davranırken insanların eliyle yazmış olduğu ve içinde bir sürü iftiralar olan, Allah'a ve peygamberlerine iftiralarla dolu olan, bilimle çatışan ve ondan dolayı da batıyı dinsiz hale getiren İnciller ve Tevrat, bunların şimdi bunlara uyulmasının caiz olduğunu söylemek ne büyük bir cürettir. Allah'ın kelamı olmadığı her hallerinden belliyken ve mütevatir olarak da nakledilmemişlerken nasıl böyle bir şey söylenebilir? Allah Azze ve Celle Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak kitabını indirdi. Evet, onun manası şuydu. Eğer bu kitap evvelki kitapları tasdik edici olmasaydı, o takdirde o geçmiş kitaplar yalancı kitap olacaktı insanların gözünde. Bu ümmetin gözünde, bütün insanlığın gözünde, İslam'a tabi olmuş olan bütün insanlığın gözünde, hatta ve hatta Tevrat'a ve İncil'e tabi olmuş olanların gözünde bile, onlar bile şüphe etmeye başlayacaklardı. Ama Allah Azze ve Celle kitabında buyurdu ki, مُسَدِّقَنْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ Kendinden evvelkileri tasdik edici olarak gelmiş olan bu kitap, kendinden evvelkileri demek kitap tasdik ediyor. Onların Allah'tan olduğunu tasdik ediyor. Bu şekilde o kitapların yalan olmadığı ve o peygamberlerin de yalancı olmadığını tasdik ediyor. Eğer Kur'an böyle yapmış olmasaydı, eğer Allah Azze ve Celle bunu ifade etmiş olmasaydı, o kitaplar birer yalancı kitap hükmünde olacak. O peygamberler de yalancı peygamber hükmünde olacaktı. Hiçbirinin peygamberliğin ehemmiyeti kalmayacak. Hiçbirine verilmiş olan kitabın da değeri kalmayacaktı. Ondan dolayı Kur'an musaddık diyor. Kur'an geçmiş kitapları tasdik eder. Yoksa bu şimdiki kitapların hepsini kabul eder demek değil. Geçmiş kitapların Allah'tan olduğunu tasdik eder. O peygamberlerin birer peygamber olduğunu tasdik eder. Bu işin geçmişten itibaren geldiğini tasdik eder. Bütün peygamberlerin aynı mektebin talebesi olduğunu tasdik eder. Allah Azze ve Celle'nin sadece şimdi değil, geçmişte de peygamberler gönderdiğini tasdik eder. Kitaplar indirdiğini tasdik eder. Yoksa şimdiki Tevrat'taki yalanları tasdik eder demek değil. Kur'an bunu kastettiği halde bir ayete dayanmak suretiyle, getirin haydi okuyun kitabınızı ayetine dayanmak suretiyle, o ayeti de nasıl anlaması gerekiyordu öyle anlamak istemedi. O şekilde kendine göre yorumlar yapanlar, esas itibariyle o ayetler de muhkemdir ama diyelim ki onlar için müteşabihtir, diyelim ki anlayamadılar, diyelim ki başka bir ihtimal gördüler, ondan dolayı yanlış anladılar. Halbuki öyle bir durumda o ayetin manasının ne olduğunu anlamak için muhkemlere müracaat edeceklerdi. Muhkem ayetlere bakacaklardı. Allah Azze ve Celle bize öyle bir yöntem öğretiyor bu surede. Takıldığınız zaman bir meselede, acaba şu mu şu mu yoksa, iki ihtimal varsa önünüzde, demek ki o meselede bir teşabih var, birbirine benzerlik var. Acaba şu mu doğru yoksa şu mu doğru? Demek ki sizin için o ayet bir müteşabih ayettir. Demek anlayamadınız ayeti. O gibi durumlarda yapacağınız şeyi Allah size gösteriyor. Muhkemlere bakacaksınız. Açık ve seçik olanlara bakacaksınız. O açık ve seçik olmayan ayetleri açık ve seçik olanlara göre anlayacaksınız. Allah Azze ve Celle kitabında Yahudilerin kitaplarını bozduklarını alenen ifade ettiği halde, peygamberlerin öldürdükleri alenen ifade edildiği halde, Tevrat'ta ve İncil'lerde bugün bilimsel yanlışlar tespit edilmiş olduğu halde, ciddi çelişkiler içerisinde oldukları ve hiçbirinin yazarının da İncil'lerin yazarlarının havari olmadığı bilindiği halde, ilk İncil'in 4. asra ait olduğu bilindiği halde, İsa'dan 3-4 asır sonra yazıldığı bilindiği halde, İlk İncil'in Yunanca olduğu, şu anda mevcut olan ilk İncil, ilk vesikanın Yunanca olduğu bilindiği halde, halbuki Hazreti İsa Yunanca konuşmadığı da bilinmekteydi. Aramca, Süryanice konuşuyordu. Bunlar bilindiği halde hala o İncil'lerin kelamullah olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmek ve onlara uyan da cennete girer demek, Hazreti Muhammed bütün insanlığa gönderilmemiş demektir. Bu kadar ileri gitmek ne büyük bir cüretkarlıktır. Allah Resulü bütün insanlığa gönderilmemiş mi ki? Nasıl oluyordu onlar kendi kitaplarına bağlı kalabilecekler? Efendimiz bütün insanlığa gönderilmedi mi ki? Ve Kur'an bütün zamanlara ve bütün insanlara gönderilmedi mi ki? Bu nasıl laftır? Ve şimdi Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa'nın ölümüyle ilgili olarak maalesef bazı Müslüman yazarlarımızın da Allah'ın, Allah'a ortak koşan, bir bakıma Allah'ı inkar eden bu adamı, onun hakkında konuşurken toprağı bol olsun gibi ifadeler yazdıklarını görüyoruz gazetelerinde. Yazıklar olsun bunlara. Allah'a ortak koşan bir adam hakkında bu gibi ifadeler kullanılamaz. Allah rahmet etsin demek caiz olmadığı gibi, toprağı bol olsun demek her ne demekse onu söylemek de sonuçta onun için bir bakıma rahmet dilemektir. Allah'ı, Allah'a ortak koşan bir adama bu lafları söylemek caiz olamaz. Allah'a ortak koşan, Hazreti İsa'ya Tanrı diyen, Ruhul Kudüs'e Tanrı diyen, üç Tanrı'ya inanan bir adam için adeta rahmet manasında böyle laflar söylenmesi caiz olamaz. Ve onun siyaseti, Papa Jean Paul'un siyaseti siyasete karışmamaktı diyen, güya onun siyasete karışmadığını zanneden gafiller, siz ne zannediyorsunuz, Vatikan'ın siyaset dışında kaldığını mı zannediyorsunuz? Yeryüzünde bütün siyasetlerin içerisinde Vatikan vardır. 44 dönümlük bir araziyi devlete çevirmiştir Vatikan. Roma'dan apayrı bir devlet kurmuş ve maalesef Türkiye'de orada bir büyük elçilik açmıştır. Türkiye'nin bir Vatikan büyükelçisi bile vardır. Devlet içinde devlet, 44 dönümlük, 45 dönümlük komik bir devlet, devlet başkanı gibi karşılansın diye törenlerde, Papa bir devlet başkanı gibi karşılansın diye böyle tayin ettiler, böyle karar verdiler. O Papa acaba Amerika size zulmettiği zaman sesini çıkartıyor muydu? O Papa acaba sizin ölen kardeşleriniz için, Irak'ta ölenler için, Afganistan'da ölenler için acaba bir gün toprakları bol olsun demiş miydi? Yazıklar olsun size. Kur'an ne kadar doğru söylüyor. He entumule, işte siz böylesiniz. Tuhibbunehum, onları seversiniz. Ve la yuhibbunekum, onlar sizi sevmezler. Siz onlara mevette gösterirsiniz. Onlara dostluk gösterisinde bulunursunuz. Güya modern Müslüman havalarına girersiniz. Ve toprağı bol olsun gibi ifadeler kullanırsınız. Kendinizi kafire sevdirmeye çalışırsınız. Onlar size hiç böyle yapmazlar. O kadar insan öldürür Amerika. Ve Papa o Amerika için şunu söylemişti 3-4 sene evvel. Amerika'nın varlığının devam etmesi, Hristiyanlığın devam etmesi için şarttır. O Papa işte bunları söylemişti. Hristiyanlığın devam edebilmesi için Amerika'nın devam etmesi gerektiğini söylemişti. Amerika'nın yapmış olduğu zulümleri gizli olarak alkışlamıştı. Amerika'nın yaptığı zulümleri gizli olarak desteklemişti. Güya bir din adamıydı. Hiçbir gün Amerika'nın yaptığının zulüm olduğunu dahi söylemedi. Dinler arası diyalog tuzağını başlatan o değil mi? Yeryüzünde Müslümanların altını oyabilmek için dinler arası diyalog tuzağını başlatan o değil mi? İslam'ın içini boşaltabilmek için, İslam'ı zındıklaştırmak için, birçok Müslümanı zındık hale getirebilmek için, kendini Müslüman zannettiği halde Hristiyan gibi düşünebilmelerini sağlamak için dinler arası diyalog başlatan o değil mi? Ve şu anda yeryüzünde yüzlerce bin misyoner faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetleri yaptıran Papa değil mi? Müslüman milletimizi Hristiyanlaştırmaya çalışan, Hristiyanlaştıramadığı takdirde dinsizleştirmeye çalışan o değil mi? Ve Müslümanların topraklarını bölmek için yüz binlerce misyoner gönderen, Aleviler üzerinde, Kürtler üzerinde faaliyetler yapan, sonra bunlara siz azınlıksınız, size bunlar böyle zulmettiler, şöyle ettiler, böyle ettiler deyip, onların bağımsızlığa teşvik eden ve onları bir kez daha İslam alemini bölmeye çalışan, 50 parçaya böldükleri yetmiyor gibi bir parça daha, bir parça daha, bir parça daha, Irak'ı ikiye bölmeye çalışan, İran'ı ikiye bölmeye çalışan, Türkiye'yi ikiye, üçe bölmeye çalışan o değil mi? Misyonerlerini gönderip de bunları anlattıran o değil mi? Siyaseti, siyasete karışmamakmış. Sen öyle zannet. Siyasetin tam göbeğindeydi papa. Bütün yeryüzünde oynanan bütün oyunların içerisinde onun desteği vardır. Ruhani lider olarak o destek vermediği takdirde emperyalist güçlerin işleri zorlaşacaktır. Emperyalist güçler daima ruhani liderleri kullanacaktır ve kullanmaktadırlar. Onlar da siyasetin içerisindedirler. Ilımlı İslam projesinin başarılabilmesi için ılımlı laiklik projesi mi lazımdır? Dolayısıyla Papa laikliğin ılımlı hale getirilmesini sağlamak için kollarını sıvar. Her ne gerekiyorsa o kendi cephesinde yapması gerekenleri yapar. Siyasilerin yapması gerekenler başkadır. Askerin yapması gereken başkadır. İstihbarat örgütlerinin yapacağı şey başkadır. Dini liderlerin yapacağı şey de başkadır. Papa kendisine düşen görevi üstü kapalı bir şekilde yapan bir adamdı. Allah'a ortak koşan, İsa'ya Tanrı diyen, senin inandığın Allah'a ortak koşan ve hatta bu şekilde Allah anlayışın ile alay eden, Allah anlayışını ve ilah anlayışını küçümseyen, küçülten o adamı hakkında öyle konuşamazsınız. Bunlar esas itibariyle Allah anlayışını küçültmektedirler. Çünkü bunların inanmış oldukları Allah affedemeyen bir Allah'tır. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın o günaha, cennette o günaha girmesinden ötürü Adem'i affedememiş ve insanoğlunu yeryüzüne indirdikten sonra da hala affedememiş ve Adem'in günahından dolayı bütün evladını günahkar olarak kabul etmiş ve bütün doğan çocukları günahkar olarak gören anlayışın temsilcileri bunlar. Halbuki Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a öğretmişti tevbeyi. فَتَلَقَّى آدَمٌ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Tövbe etmişti Adem, sonra Allah onun tövbesini kabul etmişti. Allah Azze ve Celle ona öğretmişti ve Adem Allah'tan bir takım kelimeler almıştı. Tövbe kelimelerini almış ve tövbe etmişti. Allah tövbeyi kabul eden bir Allah'tır Kur'an'a göre. Halbuki onlara göre Adem tövbe etmiş olsa da Allah kabul etmedi. Ve onun o günahı onun fıtratına yerleşti. Kendinden sonraki nesillere aktarıldı o günah. Halbuki kör adamın çocuğu kör olmuyor. Topal adamın çocuğu topal olmuyor. Hasta adamın çocuğu hasta olmuyor her zaman. Allah Azze ve Celle bu şekilde yaratıyor. Musavvir olan O'dur. Muhtar olan O'dur. İstediği gibi yaratır. Hiçbir zaman mecbur değildir. Kör adamın çocuğunu kör yapmaya. Allah Azze ve Celle muhtardır. Faildir. Hiçbir zaman mecbur değildir bir şekilde yapmaya. Ve aynı zamanda adildir. Nasıl olurdu Hazreti Adem'in günahı ona işler de ondan ötürü bütün çocukları günahkar olarak doğarlar. Piyasaya parasız olarak dağıttıkları misyonerlerin kitaplarında der ki Hazreti Adem Aleyhisselam Allah'a bilinçli olarak karşı geldi. Onun isyanı bilinçli bir isyan idi. Hata ile şeytana uymak sonucunda o günaha girmiş değildi diyorlar. Hazreti Adem'i bilinçli olarak o günahı işlemiş. Hatta daha ileriye gidiyorlar diyorlar ki Hazreti Adem Tanrı olmak istedi. Tanrı olabilmek için o meyveden yedi diyorlar. Çünkü şeytan Adem'i kandırırken o meyveden yersen ebedilerden olursun demişti. Dolayısıyla işte buna dayanarak demek istiyorlar ki ebedi ancak Allah'tır o halde. Hazreti Adem onu yediğine göre demek ki Allah olmak istedi. Haşa, Hazreti Adem böyle bir şey düşünmemişti. Sadece ebediyen cennette kalmayı arzu etmişti. Ve ölümsüz olmak istemişti. Ve bu şeytana uymaktı sadece. Allah olma isteği değil, bilinçli bir isyan değildi bu. Ama onlara göre Hazreti Adem bilinçli bir şekilde isyan etmişti. Ve ondan dolayı diyorlar, onun o günahı fıtratına işledi. Adeta bulaşıcı bir hastalık gibi o günahı bütün insanlara geçti kendinden sonra. Nesilden nesile aktarıldı bu günah diyorlar. O yüzden siz bir çocuğu doğduğunda günahsız, masum olarak görebilirsiniz. Ama birkaç sene sonra yaptığı hareketlerle onun işte masum olmadığını anlarsınız diyorlar. Dolayısıyla bu onun masum olmadığını gösterir ve günahkar olarak doğduğunu gösterir diyorlar. Halbuki bu sadece şunu gösterir. Allah Azze ve Celle buyurur ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah insana fucuru da günahı da ilham etti. Takvayı da ilham etti. Çocukta görülen öylesi haller insanda her iki kabiliyetin de olduğunu gösterir sadece. Hazreti Adem'den o günahın insana geçtiğini göstermez. Günah nesilden nesile tevarüs etmez. Nesilden nesile miras gibi geçmez. Bu nasıl bir Allah anlayışıdır? Nasıl bir Allah bu? Zalim olan bir Allah. Hazreti Adem'in günahından ötürü bütün insanları günahkar gören bir Allah. Tevbe eden Adem'i affedemeyen bir Allah. Sonra kendisini veya oğlunu yeryüzüne insan kılığında indirip çarmıha gerdiren ve ancak o şekilde affedebilen bir Allah. Biricik oğlu İsa'yı güya çarmıha gerdirmek suretiyle ancak ondan sonra o acıları çektikten sonra insanları affedebilen bir Allah. Böyle bir Allah Allah değildir. O yüzden Kur'an dalin diyor onlara. Saptınız. Saptınız. Babasının olmamasından ötürü saptınız. Öyle görmek istediğiniz için saptınız. Babası olmadığı için onun babasını Allah görmek istediniz. Tanrı'nın oğlu demek istediniz ve sonra onu çarmıha gerilmiş kabul ettiniz. Ta ki siz onun sayesinde kurtulasınız diye. Bedava cennet arzusundaydınız. Ölen bir Tanrı istediniz. Bu Tanrı'yı küçültmektir. Çarmıha gerilen bir Tanrı istediniz. Yemek yiyen bir Tanrı istediniz. Bir kadının karnında büyüyen bir Tanrı istediniz. Tuvalete giden bir Tanrı istediniz. Uyuyan bir Tanrı istediniz. Siz hakikatte bir ilah istemiyorsunuz. Siz gerçekte ilah değil, sahte bir ilah istiyorsunuz. Aciz ve zelil bir ilah istiyorsunuz. İlaha zelil olanlar kendileri de zelildirler. Kur'an onlara dalin demekle ne kadar doğru söylüyor. Dalindirler, gerçekten saptılar. İlah anlayışını yerin dibine geçirdiler. Bundan ötürü de Allah Azze ve Celle buyurur ki İnnellezine keferu bi ayetillah lehum azabun şedid. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, Hazreti Muhammed'e gelen inkar edenler var ya, Hazreti Musa'ya gelen güya kabul ediyorlar. Bir kısmı Hazreti İsa'ya geleni kabul ediyor. Ama son peygambere geleni kabul etmeyenler var ya, lehum azabun şedid. Onlara azab-ı şedid var. Vallahu azizun intikam. Ve Allah azizdir ve intikam alıcıdır. İntikamını alacak Allah onlardan. Çünkü onlar Allah'a ortaklar koştular. Ve çünkü onlar Tanrı anlayışını yerin dibine geçirdiler. Çünkü onlar öyle bir Tanrı anlayışı yerleştirdiler ki doğan bir Tanrı, yemek yiyen bir Tanrı, kullarını affedemeyen bir Tanrı, çarmıha gerilen bir Tanrı, zelil olan, aciz olan bir Tanrı, Allah bundan ötürü intikamını alacaktır. Allah'ın intikam alacağı adam hakkında hiçbir zaman Müslümanların güzel şeyler söylemesi caiz değildir. Allah öyle buyurur. İnnellezine keferu bi ayetillah. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, lehum azabun şedid. Dolayısıyla onlara azab-ı şedid var madem. Madem öyle, o halde sen nasıl olur da toprağı bol olsun diyebilirsin. Allah'ın onlara azabı şedid var. Ben onlardan intikam alacağım dediği insanlar hakkında sen nasıl olur da toprağı bol olsun dersin? Allah'tan daha mı merhametlisin? Allah'ın her işinde rahmet vardır diyorlar bunlar. Yani demek istiyorlar ki papanın ölümünde de papayı öldürmekle de Allah rahmetini göstermiştir. Ve bu rahmetten o da istifade edebilir demek istiyorlar. Elbette ki onun lütfu da hoş, kahrı da hoştur. Elbette ki her yaptığında bir hikmet ve fayda vardır. Ama bunun manası Firavun'u öldürmekle Allah Firavun'a rahmet etmiştir demek değil. Ebu Cehl'i gebertmekle Bedir'de Allah ona rahmet etmiş demek değil. Nemrut'u gebertmekle Allah ona rahmet etmiş demek değil. Allah insanları onun belasından kurtarmakla rahmet etti insanlara demek. Onun belasından, onun şirkinden insanları kurtarmakla Allah Azze ve Celle Müslümanlara, insanlara rahmet etmiş olabilir. Yoksa bu ona rahmet demek değil. Çünkü Kur'an lehum azabun şedid diyor. Vallahu azizun zuntikam diyor. Nasıl böyle yorumlayabilirsiniz? İslam'ı bilmeyenler 3-5 siyasi kitap okumakla köşelerde, gazete köşelerinde yer kapanlar, onlar yazacaklar işte bu kadar olur. Onlara siz İslami ilimlere oturun da okuyun deseniz, şöyle yıllarınızı şöyle bir ilme verin, diz çökün, rahle önünde diz çökün deseniz, ben gazeteciyim, ben İslam alimi olacak değilim derler. Ama işte o zaman böyle hatalar yaparsınız. İslam'ı bilmeden konuşacak olursanız, ben gazeteciyim sadece diyecek olursanız, Müslümanların okuduğu gazetelerde de yazı yazarsınız ama Müslümanlara yanlış yön verir, Kur'an'a muhalif konuşursunuz, yazarsınız. Demek ki belli bir seviyede İslam'ı bilmek zorundasınız. İlla İslam alimi olacak değilsiniz ama belli bir seviyede İslam'ı bilmek zorundasınız ama bilmiyorsunuz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Göklerde yerde ne varsa Allah'tan gizli kalacak değil. Hiçbir şey Allah'tan gizli değil. Sizin Allah'a ortak koştuğunuzu Allah bilmektedir. İster aleni olarak Allah'a ortak koşun, teslise inanın Hristiyanlar gibi. Yahudiler gibi Uzeyr Allah'ın oğludur deyin, Allah'a ortak koşun. İster bu şekilde alenen Allah'a ortak koşsun. İster gizli olarak Allah'a ortak koşsun. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'a hiçbir şey gizli kalacak değil. Allah gizliyi de bilir, gizlinin gizlisini de bilir. Ve yaptıklarınızın hesabını soracak Allah. Madem ki hiçbir şey gizli değil ondan, bunun manası şudur ki, her yaptığınızdan sual edileceksiniz. Zerre-i miskal kadar hayır işleseniz göreceksiniz. O zerre-i miskal de Allah'tan gizli kalıyor değil. Zerre-i miskal kadar şer işleseniz onu da göreceksiniz. O zerre-i miskal kadar şer de Allah'tan gizli kalacak değil. Huvellezi yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. O Allah ki sizi rahimlerde istediği gibi şekillendirir. İstediği gibi şekillendirir sizi Allah rahimlerde. Kiminizi isterse İsa gibi babasız dünyaya getirir. Bu ayet Hazreti İsa'nın bir kul olduğunun ifadesidir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ilah olmadığını, Allah Azze ve Celle tarafından Allah'ın istediği şekilde rahimlerde, Meryem'in rahminde şekillendirildiğinin ifadesidir. Ey Hristiyanlar, siz Hazreti İsa'nın babası olarak dünyaya gelmesinden ötürü onu ilahlaştırıyorsunuz ve onun babası dünyaya gelmesinden ötürü Tanrı'nın oğlu diyorsunuz. Sapıyor ve saptırıyorsunuz. Halbuki bilesiniz ki huvellezi. O Allah öyle bir Allah ki yusavvirukum fil erhami keyfe yeşe. İstediği şekilde sizi rahimlerde şekillendirir. İster anneli babalı meydana getirir sizi. İster İsa gibi babasız meydana getirir. İster Adem gibi hem anasız hem babasız meydana getirir. Adem hakkında neden öyle söylemiyorsunuz? Adem'e neden Tanrı'nın oğlu demediniz? Hatta Adem'e daha da fazlasıyla söylemeliydiniz. Neden İsa'ya Tanrı'nın oğlu dediniz babası olmadığı için? Neden Adem'in babası da yok, anası da yok? Ona neden Tanrı'nın oğlu demediniz? İnne mesela İsa indallahi ke mesela Adem. İsa'nın misali Allah katında Adem'in misali gibi. Halakahu min turab, thumma qala lahu kun feyekun. Onu topraktan yarattı. Sonra oğul dedi, oğlu verdi, can verdi Adem'e. Siz neden Adem'e Tanrı'dır demiyorsunuz da İsa'ya Tanrı'dır diyorsunuz? Allah Azze ve Celle onların çelişkilerini yüzlerine vurmaktadır. Ve Allah istediği şekilde rahimlerde şekillendirir. İstediğini noksan getirir dünyaya, istediğini tam. İstediğini peygamber olarak yaratır, istediğini fasık olarak. Allah istediği şekilde yaratır, istediği şekilde şekil verir. Kimini gözünü eksik olarak yaratır, kimini tam olarak. Bu şekilde Allah göstermek ister ki ben muhtarım, failim. Ben istediğim şekilde yaratırım. Hiçbir kanuna tabi olmak zorunda değilim. Evet, yeryüzündeki fizik kanunlarını ben koydum. Ama ben o kanunlara her zaman uymak zorunda değilim. Ben olayları yaratırken evet kanunlara, sebeplere göre yaratırım. Ama benim bütün kanunlarımı siz bilemezsiniz. Ve ben o kendi koyduğum kanunlara tabi olmak zorunda değilim. Eğer bütün insanlar aynı şekilde yaratılmış olsaydılar, o zaman belki şöyle bir sual kafalarda oluşabilirdi. Acaba bir kanun var da o kanunun sonucunda her şey kendi kendine mi gerçekleşiyor? Acaba Allah bir defa yaratmış, acaba ondan sonra devir daim mı yapıyor sürekli? Acaba Allah Azze ve Celle başka bir şey yaratmaya gücü yetmiyor mu? Bunun gibi sualler akıllara gelebilirdi. Eğer bütün insanlar gözü sağlam, el ayağı sağlam olarak dünyaya gelseydi, o takdirde böyle sorular olabilirdi. Acaba Allah gözsüz yaratamıyor mu? Acaba Allah belli bir kanun koymuş, onun dışına çıkamıyor mu? Acaba Allah topal olarak yaratamıyor mu? Acaba Allah iki başlı olarak yaratamaz mı? Acaba Allah yediz olarak yaratamaz mı? Acaba Allah ikiz olarak yaratamaz mı? Allah Azze ve Celle bütün sorulara cevap verdi. Ben muhtar-ı failim. İstediğim gibi yaparım ben. İstersem ikiz yaratırım. İstersem yediz. İstersem kör. İstersem görür. İstersem ahraz yaratırım. İstersem konuşan yaratırım. İstersem acıyı, istersem tatlıyı yaratırım. İstersem ben bir sivrisineği yaratırım. İstersem ben örümceği yaratırım. O örümceğin ipi o kadar incedir ki, ama o ip 4000 ipten meydana getiririm istersen ben. O incecik ipi, o hayvanın karnından salyalar şeklinde öyle bir yaratırım ki, 4 tane kanal onun vücudunda meydana getiririm. Küçücük hayvanın vücudunda o 4 kanalın her birinden 1000 tane ip fışkırır. O kadar ince ipler ki, 4000 ipi bir araya getirseniz bile o kadar incedir ki, o kadar incedir ki üfürseniz bile belki kopar. O 4000 ipten meydana gelir. Ben istersem her türlüsünü yaratırım. Büyükleri de yaratırım, küçükleri de. Göremeyeceğiniz kadar uzaklara da koyarım onu istersem. Galaksileri de yaratırım, dünyaları da, güneşleri de yaratırım. Gezegenleri de yaratırım, atomu da yaratırım. Protonu da yaratırım, nötronu da yaratırım, elektronu da yaratırım. Göremediğiniz kadar küçükleri de, göremeyeceğiniz kadar büyükleri de yaratırım. Yakınınızdakileri de yaratırım, uzaktakileri de. Örümceği de yaratırım, balığı da. 100.000 çeşit balık da yaratırım. 100.000 çeşit kuş da yaratırım. Allah'ın yarattıklarını saymaya kalksanız sayamazsınız. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa yazsaydınız bitiremezdiniz diyor Kur'an. Allah'ın mahlukatını yazmakla bitiremezsiniz. O sizi istediği gibi yaratır. Hazreti İsa'nın babasız yaratılmasından kolay ne var Allah için? Allah isterse sineği yaratıyor. Allah isterse gözde görülmeyen mikrobu yaratıyor. İsterse o mikrobun dalağını, ciğerini, böbreğini yaratıyor. O atomun içerisinde o kadar uzak mesafeler yaratıyor ki, büyük mikroskoplarla ancak görülebilen o kadar küçük maddeler var ki, o kadar uzaklar ki ama onlar birbirlerine, Onlar o kadar uzak görürler ki birbirlerini. Elektronlar o kadar uzak görür ki biri diğerinden. Biri diğerini o kadar uzakta görür ki bizim uzaydaki yıldızları uzak gördüğümüz gibi o gözle göremeyeceğimiz kadar küçük maddenin içindeki o elektronlar o kadar uzak görürler ki birbirlerini. Bizim uzaydaki yıldıza baktığımız gibi bakarlar birbirlerine. Ama o kadar küçük bir maddenin içindedirler ki aslında. Çünkü onlar o kadar küçüktürler ki. Onlar için bir milimetrenin belki milyonda biri o kadar büyük bir mesafedir ki. Allah isterse istediği şekilde yaratır. Bu Allah'ın her şeye kadir olduğunu gösterir. Belki kafalarda şöyle sualler oluşabilirdi. Allah yalnız tatlıyı yaratsaydı mesela, belki bazı gafiller diyecekti ki, ya Rab, acaba acıyı yaratamıyordun da ondan mı hep tatlı yarattın? Allah hep yalnız ekşiyi yaratsaydı, belki diyeceklerdi ki, ya Rab, tuzluyu acaba yaratamıyorsun da ondan mı tuzluyu yaratmadın? Allah yalnız büyükleri yaratsaydı, acaba derlerdi ki, küçüğü yapamıyor da ondan mı hep büyük yarattı? Yalnız küçük yaratsaydı derlerdi ki, acaba büyük yaratamıyor da ondan mı hep küçük yarattı? Allah öyle denmesin diye her türlüsünü yaratıyor. Hem de bir defa yarattı da acaba bir daha yaratamıyor mu demesinler diye. Her gün öldürür, her gün yaratır. Her gün öldürür, her gün yaratır. Her an bir işle meşguldür Allah. Her an öldürür, her an yaratır. Bilemeyeceğiniz kadar çok sayıda sineği, balığı, bütün mahlukatı, bunları düşünen adam Allah'a secde etmez mi? O kudreti gören adam, bir çiçekteki kudreti gören, bir sinekteki kudreti gören adam Allah'a secde etmez mi? İşte bir adam böyle demişti de, Resulullah anlatıyor. Bir adam belki böyle bir gün düşünmüş, kainat kitabını okumuş, sineğe bakmış, böceğe bakmış, göğe bakmış, bitkilere bakmış, hayvanlara bakmış. Sonra şaşkın demişti ki, hayretler içerisinde demişti ki, Allahümme lekel hamd kemâ yenbagî li celâli veçhike ve azîmu sultânik. Allah'ım, ne kadar hamd edeyim sana bilemiyorum. Ne kadar layıksa o kadar hamd olsun sana. Senin sultanına layık olduğu kadar, senin hükümranlığına, kudretine layık olduğu kadar, o kadar hamd olsun sana. Ben bilemiyorum ne kadar hamd edeyim sana. Çünkü senin kudretini ihata edemiyorum. Senin ilmini anlayamıyorum. Sadece anladığım, seni anlayamayacağımı anlıyorum. Senin ilmini ve kudretini anlayamayacağımı anlıyorum. Nasıl bu kadar yaratıyorsun? Nasıl bu kadar öldürüyorsun, yeniden yaratıyorsun? Nasıl bu kadar gezegenleri idare ediyorsun? Nasıl bir kayyumsun? Nasıl bir haysın? Senin önünde secde etmekten başka bir şey yapamıyorum. Ne kadar layıksan o kadar hamd olsun sana. Böyle dediği zaman melekler şaşırırlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler şaşırdılar, dediler ki, ya Rab, bu adama ne kadar yazacağız sevap bilemiyoruz. Çünkü öyle bir laf etti ki, ya bilemiyoruz nasıl yazalım. Ne kadar layıksa o kadar olsun sana hamd diyor. Sana da o kadar çok layık ki sonsuz kadar layık. Çünkü sen sonsuzluğu yaratabilensin. Çünkü sen sonsuz sayıda yaratabilensin. Ne kadar sevap yazalım buna ya Rab. Allah der ki, kulumun dediğini aynen yazın, onun mükafatını ben veririm. Onun dediğini aynen yazın. Huvellezî yusavvirukum fil erhâmi keyfe yeşâ. O Allah öyle bir Allah ki istediği şekilde yaratır sizi rahimlerde. İsterse rahmin dışında da yaratır. İsterse tohumsuz da yaratır. Her türlüsünü yaratır ve yaratıyor, görüyorsunuz. O mükemmel mahlukatın mükemmel bir el tarafından yaratıldığını görmek için çok zeki olmaya gerek yoktur. Allah Azze ve Celle zeki olmayan insanların dahi, ilim sahibi olmayan insanların dahi yüksek bir imanla iman edebilmesi için ne kadar yaratması gerekiyorsa o kadar yarattı. Yüksek bir imana sahip olmak isteyen adam, Allah'ım istiyordum ama o kadar şey yaratmamıştın demesin diye. Yüksek bir imana sahip olmak isterdim ama o kadar çok şey göremedim, o yüzden imanım çok kuvvetlenmedi demesin diye. O kadar yarattı ki Allah. Huvellezî yusavvirkum fil erhâmi keyfe yeşâ. La ilahe illâ huvel azîzul hakîm. O Allah, ondan başka ilah yok. O azizdir, hakimdir. Azizdir ve hakimdir. Evet, ona galip gelecek yok, azizdir. Her zaman o galip gelir, kimse ona galip gelemez çünkü azizdir. Ama aynı zamanda hemen intikamını almaz çünkü hakimdir. O yüzden Kur'an el-Azizul Hakim isimlerini ekseriyetle bir arada zikreder. Allah Azze ve Celle madem ki azizdir, madem ki ona galip gelecek yok, madem ki o her zaman galip gelir, o halde neden intikam almıyor? Neden bu dünyada intikam almıyor denmesin diye el-Azizul Hakim buyurur. O Allah kanun koyucu, hüküm koyucu. Ama hükümlerini koyarken, karar verirken de hikmetine göre karar verir. Hikmetlidir Allah. Yalnız aziz değil, hemen intikam almaz. Mühlet tanır Allah. Hikmetle muamele eder Allah. Ondan dolayı hemen intikamını almaz Allah. Huvellezî enzel aleyke kitâbe minhu âyâtun muhkemât. Hunne ummul kitâb ve ukhara muteşâbihât. O Allah ki kitabını sana indirdi hak ile Resulüm. Ondan bir kısmı muhkemdir. Açıktır, manası açık olan ayetler var. Ve bir kısmı da müteşabihtirler. O muhkem olanlar kitabın anasıdırlar. Öbürleri ise insanın bilgisinin artması için, bazı manalar tahmin edebilmesi için verilmiştir sadece. Muhkemlere göre, onlar kitabın anası çünkü, muhkemlere göre davranacaksınız. Manası açık olanlara göre davranacaksınız. Minhu ayatu muhkemet. O kitaptan bir kısmı ayatu muhkemettir. Ve diğerleri ise ve uharu muteşabihat. Birbirlerine benzer. Manası açık değil. Muhkemler manası açık olanlar. Amel edilenler. Değişik görüşler vardır bunun üzerinden. İbn Abbas'tan gelen bazı rivayetlere göre nasih olanlar da muhkemdirler demiştir. Allah Azze ve Celle bazen hükmü kaldırır, başka bir hüküm indirebilir. Bir ayetin hükmünü kaldırır, başka bir ayet gönderir. O en son göndermiş olduğu muhkemdir. Açıktır, ona göre amel edilecektir. Dolayısıyla amel edilenler, anlaşılabilenler, başka bir mana ihtimali olmayanlar, açık olanlar, işte onlar muhkemdirler. Evet, o muhkemlerin içerisinden bazılarında biraz daha başka manalar çıkartılabilir de, ama ana mana her zaman açıktır, anlaşılır. Zahiri mana her zaman açıktır, anlaşılabilir. Ama öyle olmayanlar var. Müteşabih olanlar var. O müteşabih olanların manasını herkes anlayamaz. İşte Kur'an onların da Kur'an'da olduğundan bahseder. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kitabında böyle ayetler var. Ve ukhar müteşabihat. Müteşabih olan ayetler de var. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُ الْاَلْبَابِ. Neden Allah böyle ayetler indirir? Neden Allah Azze ve Celle müteşabih ayetler indirir? Bunun birçok sebepleri vardır ama onlara daha sonra geleceğiz. Allah Azze ve Celle burada kalbinde eğrilik olanlardan bahseder. Kalbinde eğrilik olanlar o müteşabihlere uymak isterler. Çünkü o müteşabihler birkaç manaya gelmeleri mümkündür. Onlar ise Kur'an'ın muhkem olanlarına uymak istememektedirler. O yüzden müteşabih olanlara uymak isterler. Çünkü onlara kendi kafalarına göre manalar yükleyebilirler. İşte o konuda Allah Resulü dikkatimizi çeker. Ve buyurur ki her kim Kur'an'ı kendi reyine göre tefsir edecek olursa cehennemdeki yerine hazır olsun. Her kim Kur'an'ı hiçbir delile dayanmaksızın ama müteşabihatı, ama anlamadığı bir ayeti hadislere bakmadan, Selefi Salihinin görüşlerine bakmadan, ilim erbabının o konudaki görüşlerine bakmadan kendi reyine göre tefsir edecek olanlar, işte onlar cehennemdeki yerlerine hazır olsunlar. Kur'an mesela bazı surelerin başında ayin sad mı diyor mesela. Hurufu mukatta'a denilen mesela böyle harflerle mi başlıyor? Elif, la, mim gibi, yasin gibi, taha gibi mesela. Bu surenin de başında olduğu gibi. Böyle ayetlerle mi başlıyor mesela? Ayin mi dedi mesela Kur'an? İşte Hazreti Ali'yi kastediyor derler. Demek ki Ali Allah'tır derler. Buna benzer yorumlar yaparlar. Halbuki Allah Azze ve Celle lem yelid ve lem yulet der, muhkemdir. Doğurmadı ve doğurulmadı. Allah Azze ve Celle kendisinin yemediğini içmediğini söyler. Allah'ın benzerinin olmadığını söyler. Muhkem olarak Allah Azze ve Celle Kur'an'da Allah'ın bir insan kılığında yeryüzüne gelmeyeceğini söyler. Muhkemdir bunlar. Ama onlar ayn gibi bir harfe bağlı kalarak, ayna kendi kafasına göre mana yükleyerek işte burada Hazreti Ali'yi kastediyor der. Ve huvel aliyyul azim ayetinde bu şekilde işte Ali azimdir diyor. Dolayısıyla bu bizim Ali'dir derler. Demek ki bizim Ali Allah'mış derler. Haşa ve kelle. Bunlar kalbinde eğrilik olan kimselerdir. Apaçık ayetler varken, Kur'an apaçık bir şekilde Allah'tan başka ilahın olmadığını söylerken, nasıl ki Hristiyanlar da öyle kelimelere takıldılar. İncil'lerde de apaçık bir şekilde Allah'tan başkasına tapmayacaksın dediği halde, şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'ı başına musallat olmuş, onu imtihana sokmuştu. İncil'lerde anlatıyor ve ülkeleri göstermiş Hazreti İsa'ya. Tabii bu gerçekten böyle olmuş muydu? Bunun üzerinde durmak gerekir. Şeytanın böyle bir şeye gücü yetebilir mi? Hem bu onların kendi kendilerine çelişkiye düşmeleri demektir. Hem İsa'yı Tanrı olarak görürler, hem de İsa'yı şeytan tarafından imtihana tabi tutulmuş olarak görürler. Şeytan bir Tanrı'yı imtihan edebilir mi? Bu onların kendi kendileriyle düştükleri çelişkilerdir aynı zamanda. İncil'lerdeki çelişkileri saymaya kalksak sabaha bitiremeyiz. Ama o İncil'de diyor ki, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı imtihan etti şeytan. 40 gün aç kaldıktan sonra İsa Aleyhisselam ona ülkeler gösterdi ve dedi ki, bu ülkelere sahip olabilirsin bir şartla, ama bana secde edersen bütün bunları sana veririm. O zaman İsa Aleyhisselam demişti ki, kitapta yazılmış ki Allah olan Rabbinden başkasına tapmayacak, ibadet etmeyeceksin. Böyle dediği halde İncil'de alenen Allah'tan başkasına kulluğun caiz olmadığını Hazreti İsa'nın diliyle bizzat İncil'de de ifade etmiş olduğu halde onlar bu muhkem olan, buna benzer bir sürü yerler gösterebilirim, bu muhkem olan ifadelere bağlı kalmadılar. Ve İncil'lerdeki babam kelimesine takılıp kaldılar. Halbuki babamı doğru anlayabilirlerdi. Babam ile Hazreti İsa Aleyhisselam Halik-u Rahim olan Rabbini kastediyordu. Yaratan ve rahmet sahibi olan Allah. Bunu herkes anlayabilirdi. Bazen devlet baba denir mesela. Baba demek mi gerçekten? Valid manasını anlamaya çalıştılar. Arapçada eb de babadır, valid de baba. Valid bildiğiniz baba. Ama eb ise mecaz manasında da kullanılır. Mecaz olarak siz bir insana mesela baba gibi adam da dersiniz. Devlet baba da dersiniz mesela. Ve Allah'ın rahmetini, şefkatini, gücünü ve kuvvetini ifade etmek manasında baba kelimesi kudret de ifade eder. O manada Hazreti İsa Aleyhisselam babam dedi mi demedi mi acaba? Demişse bile o manada dediği gayet açıkken, onlar babamı gerçek baba manasında anlamak istediler. Halbuki musabbib-i mevcut manasındaydı. Bütün mahlukatın sebebi, yaratıcısı manasındaydı. Öyle olduğu halde onlar babayı gerçek baba manasında anlamaya çalıştılar. Halbuki İncil'lerde de aleni ifadeler vardı. Allah'tan başka ilahın olmadığını açıkça ifade ediyordu. Bunlar bilinirken onlar babam kelimesinden ötürü ve babasız yaratılmış olmasından ötürü öyle yorumlamaya çalıştılar. Halbuki Hazreti İsa Aleyhisselam'a babasız diyen zalimler vardı. Daha doğrusu onun zinadan meydana geldiğini ifade eden zalimler vardı. Hazreti Meryem'i bir zaniye olarak görenler vardı. Babasız dünyaya geldiğinden dolayı İsa ile alay eden ve haşa veledi zina olarak görenler vardı. Belki ondan dolayı Allah Azze ve Celle ona böyle bir yetki vermiş ve babam kelimesini kullanma hakkını tanımış olabilir kendisine. Acaba kullandı mı bu kelimeyi gerçekten, onu da bilmemiz mümkün değil. Ama kullandıysa bile belki Allah Azze ve Celle bundan dolayı müsaade etmiş olabilir. Ona veledi zina olarak bakanlara cevap olsun diye, ben babasız evet normal bir insan, benim babam değil ama sonuçta benim yaratıcım Allah manasında. Hazreti İsa öyle söylemiş de olabilir. Ama onlar o müteşabihlerin peşine takıldılar. Ve Kur'an'da da mesela Allah Azze ve Celle'nin kelimesi olduğu ifade edilir. Kelimetullah. Evet, o Necran heyeti Allah Resulü ile tartışmaya geldiği zaman Hristiyanlar Efendimizle tartışırlarken Efendimiz onlara mükemmel sorular sormuş ve onları susturmuştu aslında. Siz dedi, sizin inancınıza göre Allah hay değil midir? Evet dediler. Ama İsa hay değil dedi. Sizin inancınıza göre Allah la yemut değil mi, ölmez? Evet dediler. Ama İsa öldü size göre dedi. Sizin inancınıza göre Allah yemez içmez, öyle değil mi? Evet dediler. Ama İsa yer içerdi dedi. Böyle sorular sordu Resulullah. Hepsine evet demek zorunda kaldılar. Köşeye sıkıştılar. O zaman demişlerdi ki ya Muhammed, peki sana göre de Kur'an'a göre de İsa kelimetullah değil mi? Evet dedi Resulullah. Kelimesidir Allah'ın tabii ki. Ama bunun manası ol emriyle olmuştur ondan dolayı. Yoksa Allah'ın oğlu manasında değil. Ve ruhum mih diyor Kur'an. Allah'tan bir ruhtur. Buna takıldılar yine. Bak dediler, Kur'an'da da Allah'tan bir ruhtur diyor. Demek ki Allah'ın oğlu oğludur demek istiyor. Haşa, Allah öyle söylemek istemiyordu. Zaten bütün insanlar Allah'tan bir ruha sahip değil midir? Kur'an öyle demiyor mu? Ve nefaktu mi fihi min ruhi. Ben insan ruhumdan üfledim demiyor mu? Ruhumdan üfledim demiyor mu? Sonuçta bütün canlılar, canlılar Allah'tan değil mi? Ruh candır, hayat verir. Dolayısıyla hayat veren Allah olduğuna göre bütün canlıların canı Allah'tan değil mi? Hay olan Allah'tan değil mi bütün hayat? Buna takılmışlardı. Allah'ın kelimesi kelimesine takıldılar. Ve ruhum minh kelimesine takıldılar. Allah'tan bir ruh. Evet, Allah'tan bir ruhtur elbette. Ben de Allah'tan bir ruhum. Siz de Allah'tan bir ruhsunuz. Allah'ın ruhu olmasaydı hayat olur muydu? Kur'an elbette ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın babasız olarak yaratılmış olmasından ötürü özellikle onun için bu kelimeyi kullanmakla, onun veledi zina olmadığını anlatmak için özellikle bu kelimeyi onun hakkında kullanmış olabilir. Bu onun Allah'ın oğlu olduğunu göstermez. Saptılar. Nasıl ki onun mucizeleri onları saptırdığı gibi. Hazreti İsa'nın babasız doğması da onları saptırdı. İsa'nın ölüleri diriltmesi, körlerin gözünü açması onları saptırdı. Allah olmasaydı bunları yapamazdı dediler. Halbuki bunlar Allah'ın ona verdiği kudretti sadece. Allah Azze ve Celle'yi göremediler arkasında. Sanatı gördüler, sanatkarı göremediler. Saptılar. Kur'an o yüzden bize şu duayı öğretir. İhdinas sıratal müstakim. Böyle söyleyin her gün 40 defa. Namazda böyle söyleyin. Ya Rab, bizi sıratı müstakime ile dümdüz yola. Eğriliği büğrülüğü olmayan yola ilet bizi deyin her gün. 40 defa deyin ki aklınızdan çıkmasın bu Yahudi ve Hristiyanlar. Sıratal lezine namte aleyhim. Sırat-ı müstakim ne? Nedir acaba diye bir soru mu aklına geldi? Peygamberlerin sıratı. Enamte aleyhim, nimet verdiğim o peygamberlerin yoluna ya Rabbi. Onların yoluna bizi ilet ya Rabbi. Başka yol mu var ki? Evet. Gayril mağdubi aleyhim. Ya o gazaba uğramış olanların yoluna değil. veleddalin, o dalin olan, sapmış olanların yoluna da değil. Kimlerdir onlar ya Resulallah dediler. Mağdubi aleyhim olanlar kimlerdir? Yahudiler dedi. Dalin olanlar, sapıklar kimlerdir? Hristiyanlar dedi. Her gün bunu 40 defa söylememiz bundan ötürü istendi bizden. Neden Fatiha okunuyor da başka bir sure okunmuyor namazda? Neden Fatiha vacip veya farzdır da başka bir sure değil? Çünkü sizi saptıracak olanlar Yahudi ve Hristiyanlar olacaktır. Dikkat ediniz demek isteniyor. Her gün 40 defa söyle ki hiçbir zaman unutmayasın bu meseleyi. Saptılar. Saptırıyorlar. Hiçbir delil yok ellerinde. Bedava cennete gidebilmek için böyle bir akide uydurdular. İsa Tanrı olacak, yeryüzüne gelecek ve sonra çarmıha gerilecek ve bu şekilde bunlar bütün günahlarından kurtulmuş olacaklar. Ondan sonra istedikleri günahı işlesinler artık. Onlardan intikam almayacak olan bir Allah. Muntakim olmayan bir Allah istiyorlar. O yüzden Kur'an bu surenin başında lehum azabun şedid vallahu azizun zuntikam der. Allah sizin bildiğiniz gibi değil. İsa'nın çarmıha gerilmesiyle kurtulacak değilsiniz. İsa çarmıha gerilmedi zaten. Allah onu yükseltti kendisine. Onu öldürmediler ve asmadılar. Kur'an bunu alenen söyler. Onu katletmediler ve onu asmadılar. Ama o onlara benzetildi. Onlardan birisi ona benzetildi. Onu astılar ve Allah onu kendine yükseltti. Onu o çarmıha da gerilmedi ama çarmıha gerilmiş olsaydı bile gene siz günahtan kurtulamazsınız. Bedava cennet arzu ediyorsunuz. O yüzden böyle akideler uyduruyorsunuz. Ama bununla kurtulmanız mümkün değil. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın bazı ayetlerinin muhkem, bazı ayetlerinin müteşabih olduğunu ifade ettikten sonra kalbinde eğrilik olanların o müteşabihe uyacaklarını ifade ediyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalbinde bir zeyh olanlar, bir eğrilik olanlar var. İşte onlar ne yaparlar? Muhkemler dururken onlar muhkeme uymazlar. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ اُبْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَاَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِ Fitne çıkarmak için ve kafalarına göre yorumlar yapabilmek için o manası tam anlaşılamayanlara uymak isterler. Onlar kafalarına göre onlara mana yüklerler. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Halbuki onun tevilini, yorumunu Allah'tan başka bilemez. Hiç kimse bilemez. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ İlimde derinleşenlere gelince onlar da derler ki يَقُولُونَ اَمَنَّ بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا Hepsine iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler, geçerler. Anladıklarıyla amel ederler. Anlamadıkları yerler üzerinde ısrar etmezler. Çünkü o zaman saparlar. Allah Resulü Kur'an üzerinde böyle kafasına göre mana vermeye çalışan, münakaşa edenleri gördüğü zaman işte o zaman demişti ki geçmiş ümmetler bundan dolayı helak oldular ve bu böyle yapanlar sapacaklardır. Bu caiz değil dedi. Kur'an üzerinde münakaşa etmeyin dedi. Anladığınızı anlayın. Anlayamıyorsanız ilim ehline bırakın. Onların anlayacağı yerler var. İbn Abbas'a göre Kur'an'ın bazı ayetlerini herkes anlayabilir. Evet doğrudur. Sonra bazı ayetlerini ise ancak Arapçası mükemmel olanlar anlayabilir. O da doğrudur. Evet sonra Arapçası iyi olanların da anlayamayacağı, ancak İslami ilimlere hakim olanların anlayabileceği yerler var. Ancak rasihun olan, ilimde derinleşmiş olanların anlayabilecekleri yerler var. Doğrudur. Ama bir de hiç kimsenin anlayamayacağı yerler de var. Elif, lam, mim gibi, Yasin gibi. Bunlar hakkında sadece belki kesin olmayan, belki şunu kastetmiş olabilir gibi bazı laflar söylenmişse de sonuçta bunlar hakkında söylenmesi gereken en doğru söz Allah'tandır deyip geçmektir. Bunlara kafanıza göre mana vermeye kalkarsanız Ne biliyorsunuz o mananın doğru olduğunu? Muhkem ve müteşabihle ilgili konuşulması gereken bir sürü ilmi meseleler vardır. Ama onun yeri burası değildir. Anlaşılabilecek olan noktaların üzerinde özetle duracağım. Fakat anlaşılamayacak olan ilmi noktaları vardır meselenin. O mesele kendi yerinde mütalaa edilir, onunla ilgili kitaplarda ele alınır ve o meseleyi anlayabilecek olan insanlar o meseleleri irdeleyebilirler. O mesele onlarla görüşülür, onlarla konuşulabilir. Ama muhkemle müteşabihle ilgili karışık meseleler vardır. Hangi ayet muhkemdir, hangi ayet müteşabihtir? Bunlarla ilgili karışık bir takım meseleler vardır. Ama o kadar tafsilatına girmeden kısaca bazı noktalarına temas edeceğim. Allah Azze ve Celle evet ayetlerin bir kısmını muhkem olarak göndermiş. Onların manası anlaşılır. Bir kısmı müteşabihtir. Manasını herkes anlayamaz. Ama o müteşabihlerin içerisinden bir kısımlar da var ki hiç kimse onları anlayamaz. Sadece Allah anlar. Veya onu Resulüne bildirmiş ise Resulü de anlayabilir. Fakat bir kısım müteşabihler var ki onu ilim sahipleri anlayabilirler. İşte ondan dolayı nerede durulacağı üzerinde ihtilaf edilmiştir. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ dedikten sonra orada durulacak mı acaba? Eğer orada durulursa mana şöyle olur. Onun tevilini, o müteşabih ayetlerin yorumunu, tevilini, hakiki manasını ya da sadece Allah bilir, kimse bilemez demek olur. Eğer orada değil de ondan sonraki kelimeyle birlikte okuyacak olursanız وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Allah'tan başka ve ilimde derinleşenlerden başka kimse bilemez demek olur mana. Duracağınız yer önemlidir. O yüzden şu andaki ekseri nüshalarda yeryüzünde resmi olarak yayılmış olan bütün Kur'an'larda Allah lafzından sonra durulur. Ekseriyetin görüşü olduğu için وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ denir. Orada durulur. Allah'tan başka kimse onun tevilini, yorumunu bilemez denilir ve durulur. Ondan sonra وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ İlimde derinleşenlere gelince onlar ne yaparlar? يَقُولُونَ اَمَنَّ بِهِ Onlar derler ki hepsine iman ettik. İman ettik derler, o kadar. Onlar yorum yapmazlar. Çünkü onlar da bilemezler. Ama dediğim gibi Allah lafzı üzerinde durmayıp da illallah ve rasihuna fil ilm dedikten sonra duracak olursanız o zaman Allah da bilir, ilimde derinleşenler de bilir demek olur manası. Evet bu iki ihtimal de mümkündür. İki ihtimal de mümkündür ama hangisi nerede geçerlidir? Ali Suni'nin de ifade ettiği gibi Allah Azze ve Celle ayeti bu şekilde göndermekle ilmi bir noktaya temas etmek istemiştir. İllallah diye durduğunuz zaman Allah'tan başka kimse onun yorumunu bilemez deyip de durduğunuz zaman o zaman öyle olan ayetleri kastetmiş oluyorsunuz. Elif lam mim gibi mutlak olarak müteşabih olan hiçbir şekilde anlaşılması mümkün olmayan ayetler kastedilmiş olur. Ama orada durmayıp da illallah ve rasihuna fil ilm deyip de duracak olursanız yani Allah bilir ve ilimde derinleşenler de bilirler. O şekilde deyip de o zaman vav harfi atıf harfi olmuş olur. Öyle deyip de duracak olursanız o takdirde kastetmiş olduğunuz Allah ve bazı ilim sahipleri bilir. Demek ki ilim sahiplerinin bilebileceği ayetleri kastetmiş olursunuz. Müteşabihatın o kısmını kastetmiş olursunuz. Demek ki genel itibariyle müteşabihat iki kısımdır da denilebilir. Esasında birçok kısım vardır. Ama o noktalara girmeden onlar başka bir açıdan ele almaktadırlar. Fakat genel olarak ele alacak olursak müteşabihat iki kısma ayrılır. Bir kısmı insanların bilebileceği müteşabihat ve bir kısmı da insanların bilemeyeceği müteşabihat. İşte illallah deyip de duracak olursanız Allah'tan başka kimse bilemez demiş olur ve o tür müteşabihatı kastetmiş olursunuz. Ama devam edecek olursanız ve râsihûne fil ilm deyip de duracak olursanız o takdirde insanların da bilebileceği o müteşabihatı kastetmiş olursunuz. Burası bu nokta üzerinde ulema ihtilaf etmiştir. Bazıları illallah deyip durmuş, bazıları da illallahu ve râsihûne fil ilm deyip durmuştur. Her iki görüşün de kendine göre delilleri var. Tamamen müteşabih olan, tamamen kapalı olanları Allah'tan başka kimse bilemez. Ama ilim ehlinin bilebileceği müteşabihat da vardır. Belki zamanla anlaşılabilecek olan müteşabihat da vardır. İşte onları Allah'tan başka bilebilecek olan ilim sahipleri olur. Onlar zamanla ilim geliştikçe onlar o gibi manaları tespit edebilir, anlayabilirler. Kur'an göklerden bahseder. O günkü alimler anlayamaz. Kur'an rahimlerde çocuğun gelişme aşamalarından bahseder. O günün alimleri için o bir müteşabihtir, anlayamazlar. Kur'an rahimlerde olanı Allah bilir der. O günkü alim onu birkaç manaya geldiği için anlayamaz. Rahimlerde olanın kız mı erkek mi olacağını Allah bilir manasına da gelebilir. Başka bir manaya da gelebilir. Doğacak çocuğun ileride nasıl bir insan olacağını kimse bilemez, Allah bilir manasına da gelebilir. Birkaç manaya gelebildiği için o günkü alim için o onun için müteşabihtir. Ama daha sonra ilim gelişir. Tıp ilminin gelişmesiyle çocuğun kız mı erkek mi olacağı bilinir hale gelir. O zaman o mananın yanlış olduğu ortaya çıkar ve diğer mananın doğru olduğu anlaşılır. İşte o zaman o muhkemleşir, müteşabih olmaktan çıkar. 1000 sene evvelki bir alim için müteşabih olan bir ayet, bugünkü bir alim için muhkem hale gelebilir. Herkes kendisi için muhkem olanlara uymakla mükelleftir. Kendisi için muhkem değil ise o ayet, müteşabih ise ona uyamaz. Ya onu araştırır, manayı tam olarak anlar, o zaman o ayet artık onun için müteşabih olmaktan çıkar, muhkeme dönüşür, artık açıktır kendisi için, ona göre anlayabilir. Eğer araştıramaz ise yahut araştırmaları sonucunda hala kendisi için muhkem hale gelemiyorsa, o zaman yapacağı şey ayeti bırakmak, Rabbimin katındandır deyip manası üzerinde düşünmemek ve onu olduğu gibi bırakmak olacaktır. Bu mesele üzerinden daha sonra bir miktar daha durmak icap edecek. O yüzden meselenin gerisini daha sonraya bırakmak istiyorum. Muhkem ve müteşabih meselesi bu ümmet için de çok önemli bir meseledir. Geçmiş ümmetler muhkemleri bırakıp müteşabihlere sarıldılar. Ondan dolayı saptılar. Kur'an o yüzden bu meseleye önem verir. Ve bize bu gibi durumlarda nasıl davranacağımızı gösterir Allah Azze ve Celle. Nasıl davranacağımızı gösterir. Bu işin kuralını öğretir. Muhkemlere bakın der. Onlar kitabın anasıdır der. Müteşabihlere takılıp kalmayın buyurur. Müteşabihlere takılıp kalanlar geçmişte, geçmiş ümmetlerden böyle yapanlar sapıttılar. Onlar babam kelimesi gibi kelimelere takıldılar. Kelimetullah kelimesi gibi kelimelere takıldılar. Allah'tan bir ruh gibi kelimelere takıldılar. Ve bu şekilde muhkemleri terk ettiler. Sizin içinizden de böyle olanlar olacak, dikkat ediniz. Sizin içinizden de müteşabihlere uymak isteyenler olacak, dikkat ediniz. O yüzden Allah Azze ve Celle bize burada mükemmel bir kanun yerleştirmekte ve ümmet-i Muhammed'i sapmaktan kurtarmaktadır. Ya Rabbi sapanlardan olmaktan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi kitabını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzüne sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Afganistan'da, Irak'ta, Filistin'de, Çeçenya'da, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan, çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi ahlakımızı güzelleştir. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi Müslümanları bölük pörçük olmaktan kurtar. Ya Rabbi bizi bir bayrak altında birleştir. Ya Rabbi Müslümanları tek vücut hale getir. Ya Rabbi bu uğurda yapılan gayretlere yardım eyle. Ya Rabbi kafire karşı bize yardım eyle. Ya Rabbi yeryüzünde yeni bir neslin oluşabilmesi için, yeni bir neslin meydana gelebilmesi, ümmeti Muhammed'i peşinden sürükleyebilecek olan bir neslin meydana gelebilmesi için sağlam kadrolar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi İslam hareketin önünü aç. Amin. Ya Rabbi İslam hareketin önünde tıkanıklık var, önünü aç. Amin. Allah'ım önümüze tıkanıklık var, önümüzü aç. Lillahi Teala el-Fatiha. Thank you.